Ayrım 11, Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın, sayfa 90. Şey bir ürün. Nişasta bazlı şeker nedir? Bunu yazmadan önce hangi nişasta sorusuna yanıt vermek gerekiyor? Köylümüzün iri taneli buğdayları devasa kazanlara koyup üzerine su ilave ederek güneş altında 15-20 gün bekleterek yaptığı nişasta değil bu. Onlar tarih oldu. Bugün mısırdan pirince, buğdaydan patatese bitkilerdeki fazla şekeri, glikozu depolamak için bulunan karbonhidrat nişasta, kimyasal işlemler sonucu nişasta şeysine dönüştürülüyor. Böylece ısıya, aside, soğutmaya, dondurmaya ve zamana dayanıklı hale getiriliyor. Sadece yiyeceklerde kullanılıyor sanmayınız. Tekstil, kağıt, oluklu mukavva, tutkal ve yapıştırıcı sanayisinde de bu endüstriyel nişasta şeysi kullanılıyor. Peki Cargill gibi küresel şirketlerin insanlara dayattığı nişasta bazlı şeker nedir? Şudur. Sakaroz nasıl şeker pancarından üretiliyorsa nişasta bazlı şeker de genellikle mısırdan üretiliyor. Şeker kamışı derken, şeker pancarı derken karşımıza birden mısır çıkıverdi. Ki bu Rockefeller'ın hibrit mısırıdır. Konu açılıkça karşımıza neler çıkıyor neler. Nişasta bazlı şeker genel olarak glikoz ile fruktoz türevlerinden oluşuyor. Nedir bunlar? Glikoz vücudun enerji kaynağı şeker, birçok bitkide var, üzüm gibi, kan şekeri olarak da biliniyor. Fruktoz ise genellikle meyvede bulunan şeker. Yani süt hariç her karbonhidrat kaynağında glikoz ve fruktoz bulunur, sütte bulunana galaktoz denir. Mısır gibi kimi bitkilerdeki nişastanın kimyasal yollarla glikoz ve fruktoza dönüştürülmesi sonucu elde edilene nişasta bazlı şeker denir. Buğday, pirinç ve patates gibi kaynaklardan da elde edilebilen nişasta bazlı şeker en çok mısırdan üretilir. Bugün insanoğlunu derinden etkileyen nişasta bazlı şekerin icadı şöyle oldu. Mısırdan glikoz-fruktoz karışımı elde edileceğini ilk kez Richard O. Marshall ve eşi Earl R. Cool 1957 yılında buldu. Ancak endüstriyel boyutlarda üretimi Japonya Bilim ve Teknoloji Kurumu'nun başkanlığını da yürütmüş olan Y. Takasaki tarafından 1971'de hayata geçirildi. Dünyanın başına ABD bela etti. 1945-1971 yılları arasında ABD'de mısır üretimi %166 arttı. Bu aşırılık piyasasını sarstı. Bu arada şeker fiyatları çok dalgalı seyir izledi. Bundan en çok etkilenen Coca-Cola gibi şirketler oldu. Alternatif ucuz şeker üretimi böyle gündeme geldi. Mısır şurubu. Bugün kafalar karıştırılıyor. Görevi glikozu daha sonra yakıt olarak kullanacağı karaciğer hücrelerine iletmek olan insülin, metabolizmanın en önemli görevlisidir. Glikoz seviyesinin aşırı yükselmesine engel olmaya çalışır. Sağlıklı hücrelerin insülin hassasiyeti yüksektir. Ancak kimyasal yiyecekler, nişasta bazlı şeker, insülinin kafasını karıştırır, seviyesi tavan yapar. Bu kez kas, yağ, karaciğer hücreleri kendini korumak için insüline duyarsızlaşır. Kandaki glikozu bünyelerine almaz. Pankreas panikler ve fazla insülin sağlayarak tepki verir. Şeker hastalarının bu nedenle kanlarındaki şeker oranı yüksektir. Zira vücutları şekeri enerji olarak depolanacakları hücrelere ulaştıramaz. Bırakın kimyasal şekeri, zaten sindirim sistemlerimiz çok fazla şekerle çok hızlı ve etkin bir şekilde baş etme konusunda yetersizdir. Öyle evrilmedik. Yetmezmiş gibi vücudumuza bir de nişasta bazlı şeker doldurulmaya başlandı. İşte bu olağanüstü durum bedeninizde diyabet, şeker hastalığı gibi saymakla bitmeyecek hasarlara yol açıyor. Sürekli şişkinlikten aşırı gaz çıkarmaya, sinir asabiyetlerinden körlüğe, kalp rahatsızlığından Alzheimer'e, pankreas kanserinden astıma kadar birçok sağlık bozukluğunun sebebi bu. Maalesef şekerin yazmakla bitmez vücutta açtığı hasarlar. Örneğin yazdığım gibi doğal yiyeceklerden alınan fruktoz zararsız değildir. Fruktoz metabolizması karaciğerde gerçekleşmektedir. İnce bağırsakta absorbe edildikten sonra karaciğere taşınır. Karaciğerin bir defada yakabildiği fruktoz miktarı sınırlı. Ancak o kadar çok gıda içine ilave edilen kimyasal fruktozun miktarı ve kana karışma hızı karşısında karaciğer yetersiz kalır, baş edemez ve fruktozu yağa çevirir. Bu da yağlanan karaciğerin insülin takviyesini engeller. Sorunu sadece şişmanlık, göbeklenme meselesi olarak görmeyiniz. Örneğin bir diğer önemli özelliği ürik asit seviyesini yükseltmesidir. Ki bu gut hastalığı gibi koroner rahatsızlıklara neden olur. Mısır şurubu ve benzeri kimyasal tatlandırıcılar yüksek tansiyon, safra kesesi taşı, prostat ve kanser gibi vücutta tamiri zor tahribatlara yol açar. ABD'de son 30 yılda 3 kattan fazla görülen karaciğer kanserlerinin sebebinin mısır şurubu olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Sahi, tehlikenin farkında mısınız? Ki kimyasal şekerin bu tehlikeleri sır değil, 1982'den beri biliniyor. Peki niye önlem alınmıyor? Mesele sadece para mı? Kuşkusuz meselenin iktisadi yönü var. Nişasta bazlı şekerin icadı şekeri inanılmaz düzeyde ucuzlaştırdı ve bollaştırdı. Tatlandırıcıların maliyetinde her bir sentlik düşüş, örneğin Coca-Cola'ya milyon dolarlık kazanç elde ettiriyor. Fast food niye bu kadar ucuz sanıyorsunuz? Ve 3 kilo yapay tatlandırıcı 750 kilo şekere denk geliyor. Şeker türlerine tatlılık açısından baktığımızda sakaroz 800 birim tatlılığa sahip ise glikoz 74 birim ama fruktoz 173 birim tatlılığa sahip. Bu nedenle fruktoz daha çok kullanılıyor. Bu da ucuzluğa sebep oluyor. Dipnot: öldürücü zehirli etkiye sahip tatlandırıcılar var. Örneğin şekere göre 160 bin kat tatlı Karrelam, 200 bin kat tatlı Bernardom, 220 bin kat tatlı Lugdunam gibi. Ben bu ucuzluğun da gizli bir amacı olduğunu düşünüyorum. Çok ayrıntılara girerek kafanızı karıştırmak istemiyorum. Tek örnek vereceğim. Mısır şurubu elde etmek için civa kullanılıyor. Üretiminde kullanılan kostik soda, NaOH, genellikle civa hücreleri kullanan klor alkali işletmelerde üretilmektedir. Civa kuvvetli bir nörolojik toksindir, zehirdir. ABD'de yapılan bir araştırmada incelenen 20 mısır şurubunun 9'unda 0.065 ile 0.570 miligram mikrogram oranında civa saptandı. Günlük yaklaşık olarak bir insanın 50 gram mısır şurubu tükettiği düşünülürse, insan vücuduna bu yolla önemli miktarda civa girdiğini göstermektedir. Bu özellikle çocuklarda daha tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. Bunların kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Evet, 1980 yılından sonra işlenmiş gıdalarda mısır şurubu, nişasta bazlı şeker önemli derecede sakarozun yerini almaya başladı. Türkiye'de ithal edilen yapay tatlandırıcıların %5'i sağlık alanında ve %95'i ise gıda sektöründe kullanılıyor. Şekerleme, bisküvi, kahvaltı gevrekleri, çikolatalar, naneli şekerler, meyveli içecekler, düşük kalorili besinler, baklava, reçel, helva, sütlü tatlılar, konserve bezelyeler, gazlı içecekler, sakızlar, meyveli yoğurtlar, dondurmalar, diyabet ürünleri ve sporcu içecekleri yapay tatlandırıcı içeren bazı besinlerdir. Dipnot, birine örnek vermeliyim. Çikolata kakao bitkisinden yapılıyor. Amerikan kıtasının keşfinden sonra çikolata Avrupa'ya yayıldı. Kralların, kardinallerin tatlısı oldu. Yaygın tüketimi 19. yüzyılda oldu. İlk çikolata üreticileri İngiliz ve Amerikalı Fry, Cadbury, Rowntree, Hershey dinine bağlı Protestan ailelerdi. Ama bu dindarlar kakao yerine çikolataya katkı maddeleri doldurmaya başladılar. İdealizmin ticarette yeri yoktu. Gıda düzeni yaratıcıları biliyorlar ki beynimiz doymak bilmez bir şeker bağımlısı. Yapay tatlandırıcıları da yiyorlar. Türk Gıda Kodeksi tarafından hangi gıda maddesinde hangi oranda yapay tatlandırıcı kullanılacağı belirlenmesine rağmen çok sayıda ürünün ambalajında yapay tatlandırıcı olduğu belirtilmekle birlikte ne kadar kullanıldığı hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmiyor. Dipnot: Türk Gıda Kodeksi Türkiye'de satışa sunulan gıdalara ilişkin hijyen, etiketleme, pestisit ve veteriner ilaç kalıntıları, ithalat ve ihracat denetimi ve belgelendirme sistemi, tahlil ve numune alma yöntemleri, gıda katkı maddeleri, beslenme ve özel diyet amaçlı gıdalar gibi genel standartların yanı sıra taze, dondurulmuş ve işlenmiş her çeşit gıda ve gıda ürünlerine özgü belirli standartlara ait veri tabanıdır. Ne etkileyici bir tanım değil mi? İşin özü farklıdır. AB uyum yasaları için çıkarılmıştır. Özünde market raflarından yerel ürünlerin kaldırılması operasyonudur. Geleneksel pazarın yok olmasıdır. Köylülerin marketlere, bakkallara ürün satamamasıdır. Örneğin teneke peynir gibi binlerce doğal ürünün öldürülmesidir. Gıdada AB'ye sınırsız teslimiyetin belgesidir. Bunu şöyle anlayabiliriz. Avrupa'da kişi başına nişasta bazlı şeker tüketimi 1-1,5 kilo, Türkiye'de ise 6 kilo civarında ve ne acı ki sürekli artıyor. 2001 yılında 23.647 ton olan büyük çoğunluğu aspartam olan yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalatı, 2015 yılında oldukça yüksek bir artışla 350 bin tona ulaştı. Bunun %70'ini Çin'den alıyoruz. Kandırmacalarla yavaş yavaş ölüme sürükleniyoruz. Yetmezmiş gibi Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ 2016 yılı faaliyet raporunda diyor ki, yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar gıda sanayiinde kalori düşüklüğü, obezite kontrolü, diyabetik kullanım gibi sebeplerle tercih edilmektedir. Yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar dünyada ve ülkemizde gıda sanayisinde sıklıkla diyabetik ürünlerin, meşrubatların ve cikletlerin üretiminde kullanılmaktadır. Konu konuyu açıyor. Bu yapay tatlandırıcı örneğin aspartam hakkında bilim çevrelerinin görüşü neydi? Amerikan Kalp Derneği, yan etkisi yok dedi. İtalya Ramazzini Enstitüsü, kanserojen dedi. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA, aspartam kanserojen bir etki taşımıyor dedi. Profesör Dr. Joseph Mercola, Amerikan Huffington Post internet sitesinde yayınlanan makalesinde, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin ölçüt aldığı araştırma sonuçlarının tümünün aspartam üreticileri tarafından finanse edilen çalışmalara dayandığını ve bu yüzden FDA'nın aspartamın güvenliği ile ilgili verdiği raporun kuşkular taşıdığını belirtti. Bazı bilim insanları da aspartam üreticileri tarafından finanse edilen 200 araştırmada bu maddenin zararsız olduğunun görüldüğü fakat diğer araştırmaların %92'sinde ise aspartamın zararlı olduğu yönünde sonuç çıktığını açıkladı. Journal of Neuropathology and Experimental Neurology adlı bilimsel dergide 1996 yılında yayımlanan makalede ABD Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından tutulan kanser istatistiklerinin incelendiği ve aspartamın 1981 ve 83 yıllarında kullanılmaya başlanmasından sonra beyin tümörlerinde beklenmedik bir artış görüldüğü ortaya çıkarıldı. Palm Beach Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Dr. Hyman Robertson belirttiğine göre bazı yapay tatlandırıcılar bağımlılık oluşturmakta ve bırakılması durumunda bazı semptomlara neden olmaktaydı. Her 16 kişiden biri günlük beslenmesinden aspartamı çıkardığında migren, baş ağrısı, kol ve bacak ağrısı gibi sorunlar yaşadığını ifade etti. Bağımsız bilim insanları tarafından aspartamın sinir sistemine zarar vererek ağır zihinsel geriliğe yol açabileceği gibi araştırmalar yayınlandı. Uzatmayayım. Sakarinin E954 kansere sebep olduğunu artık bilmeyen kaldı mı? Sukraloz E955, asesülfam E950, siklamat E952 etkilerini yazmayayım artık. Korkunç bir rakam. Kronik hastalıkları salgına dönüştüren mısır şurubu, Fransa, Hollanda, Avusturya, İrlanda, İsveç, Yunanistan, Portekiz, Slovenya, Danimarka ve İngiltere'de yasak. ABD Gıda ve İlaç İdaresi içeriği yüksek fruktoz olan meyveli ürünleri suni tatlandırıcı olarak kabul etti ve obeziteyi, dolayısıyla kanseri tetiklediğini belirterek kişinin şekerden aldığı enerjiyi %10'dan %8'e düşürdü. AKP ise %10 olan kotayı %15'e çıkardı. Hiçbir denetim yapılmadığı için kotanın ne kadar aşıldığı konusunda bilgi yok. Resmi rakamlara göre Türkiye'de 265 bin ton mısır şurubu üretimi yapılıyordu. AKP hükümeti geçen yıl nişasta bazlı şeker kotasını 312 bin 500 tona çıkardı. Türkiye 320 bin ton nişasta bazlı şeker ile 27 ülkeden oluşan AB'nin üretiminin %40'ını tek başına üretiyor. Korkunç bir rakam bu. Oysa bu rakam Almanya'da 56 bin ton, İspanya'da 53 bin ton, İtalya'da 32 bin ton. Dünya devi Cargill Türkiye'ye niye geldi sanıyorsunuz? Dünyanın en büyük mısır şurubu HFCS üreticisi AB'de. Dünya mısır şurubu HFCS üretiminin yarısından fazlasını AB'de gerçekleştiriyor. Dipnot, ABD'de yapılan araştırmada 1970'lerde günde 380 gram HFCS tüketiminde nüfusun %15'inde obezite şişmanlık görülürken 1990'larda bu oran günde 460 gram oldu. Ve obezite oranı nüfusun %23'üne yükseldi. 2000'ler başında ise günlük HFCS tüketimi 530 gram ile obezite oranı %27'ye çıktı. Dünyada 1970'li yıllarda kişi başına yıllık tüketim yaklaşık 0.5 kilo iken bu rakam 2000'li yıllarda 35 kiloyu geçti. İtibarıyla ABD'nin küresel şirketleri kimyasal şekeri Türkiye gibi yeni pazarlara sokmak istedi. Türkiye nişasta bazlı şeker mısır şurubu için şeker cehennemine dönüştürüldü. Bazı rakamlar vermeliyim. Cargill için 2001'de izni çıkan nişasta bazlı şekerin Türkiye'de genellikle mısırdan üretildiğini belirttim. Bu nişasta bazlı şeker mısır şurubu Türkiye'de mısır üretimini patlattı. 2002 yılında 2.1 milyon ton olan mısır üretimi 2015 yılında 6 milyon 400 bin tona ulaştı. Bunun 1.3 milyon tonu tatlandırıcı üretiminde kullanılıyor. Yetmiyor, Türkiye mısır ithal ediyor. 2006 yılında 30.506 kilo olan mısır ithali 2015 yılında 1.7 milyon tona yükseldi. İthalatçı şirket kim miydi? Tabii ki Cargill gibi mısır şurubu üreten şirketler. Dipnot, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın oğlu Abdullah Unakıtan şirketi AB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile 4 Ağustos 2003'te 4000 ton mısır ithal etti. Bu arada 2002'de %35 olarak belirlenen mısır gümrük vergisi 17 Nisan 2003 tarihinde %20'ye indirildi. Yetmedi, 220-230 lira olan mısırın kilo fiyatı ülkeye sokulmasının hemen arkasından Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 310 lira olarak açıklandı. Un akıtan tavuklarının yemesi için mısır ithal ettiğini söyledi. Hesaba göre 2 milyon tavuğunun olması gerekiyordu. Kimyasal tatlandırıcılara ihtiyaç o kadar fazlalaştı ki Toprak Mahsulleri Ofisi 2008 yılında kilosunu 43 kuruştan aldığı mısırı 2015 yılında 72 kuruştan almak zorunda kaldı. Nişasta bazlı şeker üretimi ülkemizde hibrit mısırın yıldızını parlattı. Syngenta ve Monsanto gibi dünya devleri Türkiye'deki mısır üretiminin ciddi miktarını Bergama Dikili Karacabey'de yapmaya başladı. Tabii ki hibrit, bunu yazmaya gerek yok. Cargill ve diğerleri Trakya'yı satın almaya çalışıyor. Sebebi belli. Sonuçta nişasta şeysi nedir anladık, şurup şeysi nedir anladık. Bu amaçla mısır ithal edildiğini de öğrendik. Peki ithal mısırlar ne kadar sağlıklı? Biliyoruz ki ta 1965'te ABD'de mısır ekibinin %95'i hibrit mısıra ait. Sorum şu, ithal mısırların ne kadarı GDO'lu ne kadarı hibrit? Yapay tatlandırıcı mısır şurubu veya nişasta bazlı şeker tahribatının yanına bir de GDO'lu ürünün eklenmesi meseleyi işin içinden çıkılmaz hale getirmiyor mu? Bu insanoğlunun yıkımıdır, bilerek yapıyorlar. 11. ayrımın sonu. Sayfa 99.